Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kul Hakkı ve Telafisi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Mahşer yerinde müflis. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Müflis bizim aramızda parası olmayan ve malı bulunmayan kimsedir." deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. "Ümmetimden müflis, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla, ancak bu sevapların yanında bir de amel defterine, şuna sövdü, buna zina iftirası yaptı, şunun malını yedi, bunun kanını döktü, şunu dövdü ve bunları yaparken de gıybete battı diye yazılmış olarak gelen kimsedir. Onun hasenatının sevabından hak sahibi olan şuna buna verilir. Eğer üzerindeki borç ödenmeden önce ibadet ve iyiliklerinin sevabı tükenirse, alacaklarının günahlarından alınıp onun üzerine yüklenir. Sonra onların günahlarıyla birlikte cehenneme atılır." Bir başka hadisi şerifte buyrulur. "Üzerinde bir dinar veya bir dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu, onun hayır ve hasenatından ödenir. Orada mahşer yerinde ne dinar ne de dirhem vardır." Bu hadis-i şerifler bir imtihan alemi olan dünya hayatında Rabbimize karşı kulluk vazifelerimizin yanında kul haklarına da büyük bir titizlik göstermemizin gerekli olduğunu bildirmektedir. Öyle ki hak katında afa mazhar olmayan hususlardan biri şirk, bir diğeri de kul hakkıdır. Cenab-ı Hak kulunun dağlar kadar günahını bağışlayabilir. Lakin kul hakkını affının dışında tutmakta ve bu husustaki bağışlamayı zulme uğrayan kulunun arzusuna bırakmaktadır. Allah yolunda şehit olanların, Kadir gecesini hakkıyla ihya edenlerin, Hacc-ı Mebrur gibi ibadetleri kemaliyle eda edenlerin bütün günahlarının bağışlanacağına dair verilen müjdelerin dahi kul haklarının şumulüne almadığı bildirilmiştir. Bu sebeple alınacak ilk tedbir, hakka girmemek. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini kul hakkına girmekten sakındırmak üzere birçok ikazlarda bulunmuştur. "Allah'a yemin ederim ki, sizden bir kimse haksız yere bir şey alırsa, muhakkak o aldığı malı boynuna yüklenerek Allah'a kavuşacaktır. Sakın ben sizden herhangi birinizi inlemesi olan bir deveyi veya böğürmesi olan bir sığırı ya da melemesi olan bir koyunu boynunda taşıyarak Allah'a kavuştuğunu görüp tanımayayım." Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında Beytülmal memuru bir gün temizlik yapıyordu. O esnada bir dirhem para buldu ve Hazreti Ömer'in çocuklarından birine verdi. Duruma muttali olan halife derhal memuru çağırdı ve onu ikaz ederek şöyle dedi. "Sen neye dayanarak bunu yaptın? Sen kıyamet günü beni bir dirhem için Muhammed ümmetiyle davalı hale getirmek mi istiyorsun?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat eden kişilerin borcu olup olmadığını sorar, borcu olanların namazını kıldırmaktan içtinab ederek borcun ehemmiyetine dikkat çekerdi. Maddi durumu kuvvetlendiğinde ise bu borçları bizzat kendisi üstlenip ödemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alışverişlerinde tedbir ve fazilet olarak ödenecek bedelden bir miktar fazla verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethinden sonra henüz Müslüman olmamış Mekkelilerden para ve silah borç aldı. Sonra da borcunu ödedi. Galip olduğu halde mallarına el koymadı. İnsanların kul hakkı sahasında en çok hakkına girebilecekleri kişiler, emirleri altında çalışanlar, memurlar, hizmetçiler ve işçilerdir. Enes radıyallahu anh, vefatı esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Efendimizin 3 kez namaz hususunda Allah'tan korkun sözleriyle verdiği mesuliyetimize dikkat çektikten sonra şu ifadeleriyle de içtimai mesuliyetimizi hatırlattığını nakletmektedir. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. İmamlık ve öğretmenlik vazifesinde bulunan kimseler, memuriyet sahipleri vesaire meslekte çalışanlar, vazifelerini ihmal ettikleri sudan bahanelerle ve olur olmaz mazeretlerle mesuliyetlerini yerine getirmedikleri takdirde kul hakkına girmiş, harama bulaşmış olurlar. Bir imam cemaatinden mesuldür. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, imam olacak kişinin aslah ve erşet olmasını, yani en salih ve en olgun salih amellere ve kamil davranışlara sahip bulunmasını şart koşmuştur. Bir muallim de talebelerinden mesuldür. Onun vazifesini ihmal etmesi yüzünden zarar gören, tahsilleri aksayan talebesinin hakkına girmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, maddi haklara olduğu gibi lisanla işlenen zulümlere de dikkat çekmiştir. Yarın pişman olacağın şeyi söyleme. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya sussun. Zira yine hadisi şerifin ifadesiyle, insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram ve hak dostlarının kul hakkına girmemek için sergiledikleri titizliğin çok sayıda misali vardır. Kul hakkına girildiyse bunun telafisi için ne yapılabilir? Bu sualin teferruatlı bir cevabı vardır. Hak, maddi bir haksa ve halen elde duruyorsa derhal sahibine iade edilmeli, ulaştırılmalıdır. Elde durmuyorsa bedeli ödenmelidir, tazmin edilmelidir. Hak sahibi vefat etmişse hak varislerine ulaştırılmalıdır. Hakka giren kişi fakir düşmüş, o bedeli ödeyemeyecek vaziyette ise hak sahibinden özür dilemeli, onunla helalleşmeye çalışmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helalleşmeyi hem ümmetine emretmiş hem de kendisi bizzat yerine getirmiştir. Şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafif kalır." Kul haklarının hesaplaşması ve helalleşmesi ahirette kalırsa ödemeler orada muteber tek varlık olan sevaplarla olacaktır. Hadis-i şerifte şöyle tarif edilir: "Kimin üzerinde kardeşine karşı ırz veya başka bir şey sebeple hak varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı, kıyamet ve hesaplaşmanın olacağı gün gelmezden önce, daha buradayken helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer hasenatı yoksa, arkadaşının günahından alınır, kendisine yüklenir." Hayatı boyunca bütün mahlukatın hakkına müstesna bir hassasiyetle itina göstermiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere örnek olmak için ümmetiyle şöyle helalleşmiştir: "Ashabım, kimin sırtına vurduysam, işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını aldıysam, işte malım, gelsin alsın." Hadis-i şerifte geçtiği üzere, hak, fiziki bir darp ve benzeri bir davranışsa, o halde hak sahibine hakkını kısas yoluyla alması teklif edilmelidir. Hazreti Osman radıyallahu anh, bir hizmetçisinin yanlışlıkla kulağını çekmişti. Hatasını anladığındaysa hemen onun yanına gitti ve "Sen de benim kulağımı çek," dedi. Hizmetçisi, efendisinin kulağını edeben hafifçe çekti. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın "Ben daha çok çekmiştim, biraz daha sert çek de beni ahiret vebalinden kurtar" demesi üzerine o gönlü uyanık hizmetçi Ey halife, daha fazla çekersem bu sefer de ben size borçlu kalırım cevabını verdi ve helalleştiler. Rivayete göre bir gün Hazreti Mevlana, kızı Melike Hatun'un hizmetçisini azarladığını görür. Ona şöyle nasihat eder. Onu niçin incitiyorsun? Acaba sen onun hizmetçisi olsaydın ne yapardın? Kızım, Allah'tan başka hiç kimsenin gerçek manada kulu kölesi yoktur. Sana hizmette bulunanlar asla hizmetçilerimiz değil, hepsi de ancak kardeşlerimizdir. Bir başka helalleşme misali şöyledir. İyas bin Seleme radıyallahu anh babasından şöyle nakleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh çarşıya uğradı. Elinde bir kamçı vardı. Kamçıyı bana doğru sallayarak, ''Ortada durma, yolu aç.'' dedi. Kamçı elbisemin ucuna geldi. Ertesi sene tekrar karşılaşınca bana, ''Seleme hacca gitmek ister misin?'' diye sordu. ''Evet.'' deyince elimden tutup beni evine götürdü, bana içinde 600 dirhem olan bir kese verdi ve ''Bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım kamçıya karşılıktır.'' dedi. ''Ben ey müminlerin emiri, bahsettiğin kamçı meselesini hatırlayamadım.'' dedim. O da ''Ben de hiç unutamadım.'' dedi. ''Çünkü eğer bu dünyada unutursak bize ahirette hatırlatılacaktır. Bu hakikati hiç unutmamak lazımdır. Hak sahibi ölmüşse, varisleri de yoksa, helalleşmek isteyen kişi elindeki maddi hakkı hak sahibi adına tasadduk ederek vebalden kurtulmaya çalışır ve bol bol istiğfar eder. Hak manevi ise, yani kardeşinin gıybetini yapmış, ona iftira etmiş, sözünü başkasına taşımış, haysiyetini incitecek bu tür bir günah işlemişse bunun telafisi nedir? Bir suçun telafisi kendi cinsinden olur. Kişi kardeşinin gıybetini ettiği meclise tekrar giderek kendi kendisini tekzip etmelidir. Mesela, ''Ben filan kardeşim hakkında size şöyle şöyle söyledim, bunlar iftiraydı.'' demelidir. Mesela Hazreti Bilal'e karşı ağzından çirkin bir söz kaçıran Ebu Zer Hazretleri, başını onun ayağının altına koyarak helallik istemiştir. Kişi gıybet etmişse pişmanlığını dile getirerek bu sefer o kardeşini güzel hasletleriyle övmelidir. Gıybetini yaptığı kişi bunu bilmiyorsa, ona gidip anlatmalı mıdır? Bu hususta alimler iki gruba ayrılmıştır. Bazı alimler helalleşmeyi emreden hadisi şerifin umumi ifadesinden dolayı kişinin mutlaka gidip yaptığını söylemesi ve helallik istemesi gerektiğini söyler. Diğer alimlerse şu mütalada bulunurlar. Eğer gıybet veya iftira eden kişi bu gizli durumu açığa çıkardığında bir fitne zuhur edeceğinden yahut nefretin artacağından endişe ederse bunu yapmaz ve Allah'a yalvarır. Kendisi ve o kardeşi için istiğfar eder, hasenatta bulunur. Bu iki ayrı görüşe sahip iki alimin şöyle bir kıssası vardır. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh, gıybetin tevbesi, gıybetini ettiğin kişi için istiğfar etmendir, dedi. Süfyan bin Uyeyne ise, hayır, söylediğin sözler için o kişiden bağışlanma istemendir, kendisinden helallik istemendir, dedi. Bunun üzerine İbni Mübarek, ona iki kez eziyet verme, dedi. Tabii ki edilen gıybetin muhtevası, bu özür dileme gayretinin üslup ve zamanlaması da bu kararı tayin etmede tesir sahibidir. Hakka giren kişi eğer fitneden emin olup hak sahibine durumu açacaksa, hakkını helal etmesi için hak sahibine hediyeler verir, fiili veya ayni olarak ona yardım eder, zor zamanlarında kendisinin yanında durur. Böylece gönül alıcı davranışlar sergiler. Maalesef insan geçmiş senelerde gıybetini ettiği şahısları unutabilir, onlara ulaşması imkansız hale gelebilir. Bu durumda en başta zikrettiğimiz hadisi şeriflerdeki hakikatten dolayı ahirette geçer akçı olan salih amellere, hasenelere başvurmaktan başka çare kalmamaktadır. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurur, ''Az veya çok mutlaka daima sadaka vermeni tavsiye ederim. Zira sadakada 10 övülmüş haslet vardır ki 5'i dünyada, 5'i ahirettedir. Dünyadaki 5 haslet şunlardır. Birincisi sadakanın malı temizlemesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Ey tüccar topluluğu, muhakkak ki alışverişe yalan ve yemin bulaşır. Bunun için siz de ona sadaka karıştırınız." İkincisi sadakanın nefsi ve bedeni günahlardan temizlemesidir. Allah Teala Tebük seferinde geri kalanlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Ey Habibim, onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin, onları arındırırsın." Tevbe 103. Üçüncüsü, sadakanın bela ve hastalıkları uzaklaştırma faydası vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur: "Hastalıklarınızı sadakayla tedavi edin." Dördüncüsü, sadakada yoksulları sevindirmek vardır. Amellerin en faziletlilerinden biri de müminleri sevindirmektir. Beşincisi, sadaka sayesinde mal bereketlenir, rızık genişler. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Siz Allah için ne infak ederseniz, O Allah onun yerine başkasını verir." Sebe 39. Ahiretteki 5 hasletse şunlardır. Birincisi, sadaka sahibi için o şiddetli sıcakta gölge olacaktır. İkincisi, sadaka kulun hesabını kolaylaştırır. Üçüncüsü, mizanda hasenat terazisinin ağır gelmesine fayda sağlar. Dördüncüsü, sırattan geçişe faydası olur. Beşincisi, cennette dereceleri yükseltir. Semerkandî Hazretleri'nin kısaca temas ettiği hadislerden biri şöyledir: Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip, "İnsanların Allah'a en sevimlisi hangisidir? Amellerin Allah'a en sevimlisi hangisidir?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İnsanların Allah Teala'ya en sevgilisi, insanlara en faydalı olandır. Amellerin Allah Teala'ya en sevgilisi ise bir Müslümanı sevindirmendir veya onun bir sıkıntısını gidermendir yahut onun bir borcunu ödemendir veyahut onun açlığını gidermendir. Bir mümin kardeşimin ihtiyacı için onunla beraber yürümek bana şu mescitte, Mescid-i Nebevi'de bir ay itikafta kalmaktan daha sevimlidir. Kim öfkesini tutarsa Allah onun ayıplarını örter. Kim istese öfkeyle hareket edebileceği halde gayzını yutarsa Allah onun kalbini kıyamet günü ümitle doldurur. Kim kardeşinin bir ihtiyacı için halloluncaya kadar onunla yürürse Allah ayaklarının kaydığı gün onun ayağını sabit tutar. Dinimizde seyyielleri, günahları ve kötülükleri daima işlenecek hasenelerle, hayırlarla telafi etmeye çalışmak emredilmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Haseneler, iyilikler, kötülükleri, günahları giderir." Hud 114. Ayet-i Kerime öncelikle namazdan bahsetse de hasenat hususunda umumidir. Elbette kılınan namazlar veya sadakalar, yapılan hayır ve hasenatlar doğrudan kul hakkını sildirmezse de Allah'ın rahmetini celbederek gazabını söndürür. Cenab-ı Hakk'ın mahşer yerinde kul hakkına girenle hak sahibi arasına girip hak sahibine affettiği takdirde mükafatlar bağışlayarak yardımcı olmasını sağlayabilir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda oturuyordu. Azı dişleri görününceye kadar güldüğünü gördük. Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sizi böyle tebessüm ettiren nedir?" diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı: "Ümmetimden iki kişi yüce Rabbimizin huzurunda diz çöktüler. İçlerinden biri, 'Ey Rabbim, benim hakkımı kardeşimden al,' dedi. Allah Teala, 'Hakkını kardeşimden nasıl alayım? Zira onun hiçbir hasenesi kalmamıştır,' buyurdu. O, 'Öyleyse günahlarımın bir kısmını ona yükle,' dedi. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı ve şöyle buyurdu. Kıyamet günü öyle dehşetli bir gündür ki o günde insanlar günahlarının başkalarına yüklenmesine son derece ihtiyaç duyarlar. Sonra şöyle devam etti. Allah Teala hakkını talep eden kişiye gözlerini kaldır ve cennetlere bak buyurdu. Adam başını kaldırdı ve ''Ya Rabbi, altından yapılmış şehirler, altından yapılmış ve incilerle süslenmiş saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehit için hazırlandı?'' dedi. Cenab-ı Hak, ''İstersen sen buna sahip olabilirsin.'' buyurdu. Adam, ''Neyle?'' deyince Allah Teala, ''Kardeşini affetmek suretiyle.'' buyurdu. Adam, ''Ey Rabbim, kardeşimi affettim.'' dedi. Bunun üzerine Allah Teala, ''Kardeşinin elinden tut ve onu cennete götür.'' buyurdu. Bu hadiseyi anlattıktan sonra Resul-i Ekrem, ''Allah'a karşı gelmekten sakının ve aranızı ıslaha çalışın. Gördüğünüz gibi Allah Teala Müslümanların arasını ıslah ediyor.'' buyurdu. İşte bu muazzam ilahi yardıma nail olabilmek için Cenab-ı Hakk'ın rızasına eriştirecek ne kadar tasadduklar, hasenatlar ve salih ameller biriktirmek lazımdır. Kıyamet öyle bir demdir ki, ayet-i kerimenin ifadesiyle kişi kardeşinden, anne babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Tefsirlerde mahşer yerinde insanların, ''Evladım, eşim ve kardeşim benden hakkını isteyecek. Ahirette düştüğü durumdan dolayı beni suçlayacak. Halbuki benim derdim bana yeter.'' diye kaçacakları bildirilmiştir. Muhterem babam Musa Efendi de ''Bana zekat ve hayrat defterini gösterir. Bak oğlum, şu sayfa zekatım, şu sayfa da hayratımdır. Nefis daima insanı aldatır. Az bir hayrı çok gibi gösterir. Bunun için muhakkak zekat ve hayratınızı ayrı ayrı yazın. Hayratınız da bilhassa zor zamanlarda zekatınızın çok çok ötesine geçsin. Bu büyük bir rahmet vesilesidir. Zira sadaka belaları önler.'' nasihatinde bulunurdu. Bunlar tecelli etmezse hak sahibi, hakka girenin amellerini isteyeceğinden yine ona birikmiş salih ameller lazım olacaktır. Şu ayeti kerime de müminlerin günahlardan sonra işleyecekleri salih amellerin affa vesile olabileceğine işaret eder. Tebük'e katılmayan diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. Salih bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Tevbe 102. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir günah işlediğinde hemen arkasından bir salih amel işte ki onu silsin süpürsün. Yukarıda geçen hadis-i şerifte böyledir. Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki alışverişe yalan ve yemin bulaşır. Bunun için siz de ona sadaka karıştırınız. Hadis-i şeriflerde buyrulur. Sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Siz cömerde tanetmeyin. Cömert eğer sürçerse Allah onu mecazi olarak elinden tutup kaldırır. Sadaka belayı def eder. Bazı alimler bu müjdelerin küçük günahlara mahsus olduğunu, kul haklarını içine almadığını bildirmişlerdir. Bazı alimler bu hasenelerin faydasının doğrudan günahı silmek değil, tevbeyi pekiştirerek yeni günahların işlenmesine mani olmak olduğunu bildirmişlerdir. Zira bugün günahlarda olduğu gibi gıybet ve benzeri günahların kefaretinde de takip edilecek yol şudur. Nasuh bir tevbe, kuvvetli bir pişmanlık, tevbe edilen günahı tamamen terk, günahından bağışlanma dilemek ve salih amellerle o tevbeyi pekiştirmek, tescil etmeye çalışmak. Her halükarda mahşer gününde gönül heybemizin makbul hasenat, salih amel ve sadakalarla dolu olmasına muhtaçız. İster bu haseneler dünyadayken seyyieleri telafi etmiş olsun, ister orada telafisine fayda verecek olsun. Helalleşme bahsinde insanları korkutan bir husus reddedilmek ve terslenmektir. Mü'min, ahirette yaşanacak muhakemenin zorluğunu tefekkür ederek, dünyada böyle bir muameleyle karşılaşmaktan çekinmemeli, gönül alarak helalleşmeye, küslükleri gidermeye çalışmalıdır. Diğer taraftan dinimiz hak sahiplerine de helalleşmeyi tavsiye etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdu, "Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?" Oradaki sahabiler, "Ebu Damdam kimdir?" diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz de şöyle buyurdu, "Sizden önceki kavimlerden birine mensuptu. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum" derdi. Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh kıssası da gıybetini edenlere hakkını helal etmenin faziletine şahitlik eden bir başka hadisedir. Bu sahabi az bir infakta bulunduğu için gıybetini yapanları affetmiş ve bu affını da sadaka olarak arz etmişti. Allah Teala onun bu sadakasını kabul eyledi. Bir başka misal Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Vefatı yaklaştığında Ümmü Habibe radıyallahu anha beni çağırdı ve aramızda kumalar arasında geçen bir takım hadiseler olurdu. Allah bu mevzularda beni ve seni mağfiret eylesin, hakkını helal et dedi. Ben de Allah bu husustaki bütün hatalarını mağfiret eylesin, bütün haklarım helal olsun dedim. Beni çok sevindirdin, Allah da seni sevindirsin dedi. Sonra Ümmü Seleme'ye haber göndererek ona da aynı şeyleri söyledi. Helalleşmeye gelen kardeşinin pişmanlığını, samimiyetini gördüğü halde inatla bunu reddetmek ve küslükte ısrar etmek doğru bir davranış değildir. Hatta İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir kimsenin rızası alınmak istenir fakat o buna yanaşmazsa o kibirlendiği için adeta şeytandır. Helalleşme istendiğinde reddetmemek ve af yolunu tutmak hususunda şu ikaz çok yerindedir. Mazlumun kendisine yapılan haksızlığa kısas yapmak, misliyle mukabelede bulunmak hakkı vardır. Ancak bu hususta hak sahibiyle giderse bu sefer kendisi haksız duruma düşer. Bu sebeple affetmeniz takvaya daha yakındır, daha uygundur buyurulmuştur. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ayetinin muhtevasına girmeye çalışarak, affede affede ilahi affa layık hale gelmeye çalışmak lazımdır. Diğer taraftan, nasıl olsa helal eder, nasıl olsa Allah mahşerde aramızı bulur, hayal ve temennileri de bu ağır cümleleri işlemeye başka bir şeytan bahanesi olmamalıdır. Zira Cenab-ı Hak buyurur, şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. İnsanlar seyahate çıkmak, askere, hacca, umreye gitmek ve benzeri çeşitli vesilelerle birbirlerinden helallik isterler. Karşı taraf hakkında yapılan gıybetleri bilmeden fıkhi tabirle mutlak olarak tabii hakkımı helal ediyorum diyebilir. Elbette bu helalleşme kafi değildir. Bu hakikati düşündürmek namına İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh gıybet için helallik isteyenlere bir kimseye gıybet etmeyi ben haram etmedim ki şimdi helal edeyim. Ona gıybet etmeyi haram eden Allah Teala'dır. Allah Teala'nın haram ettiği bir şeyi ben asla helal kılamam demiştir. Yani nasıl olsa helal eder, yüzüne de söylerim gibi nefsani ve şeytani bahanelerle gıybetin günahını hafife almamalıdır. Her haramda Allah'ın da hakkı vardır. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak gıybeti ölü kardeşinin etini yemek olarak tasvir etmiş ve bundan iğrenmemizi istemiştir. Bu ifadeye göre gıybet, orada bulunmadığı için kendini müdafaa edemeyecek bir bakıma ölü durumdaki mümin kardeşimizin haysiyetini adeta dişlemektir ve çiğnemektir ki ne kadar adi, haksız ve çirkin bir davranıştır. Cenab-ı Hak gıybet ehlini ağır bir şekilde ikaz buyurmuştur. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümeze 1. dedikodu asla küçük görülecek bir günah değildir. Hesabı mahşere kalan ağır bir cürümdür. Bilal bin Saad rahmetullahi aleyh buyurur: "Günahın küçüklüğüne bakma. Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak." Zaten küçük addedilen günahlarda tevbe edilmedikçe birike birike devasa günahlar haline gelir. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'nin yanında gıybetten bahsedildi. Şöyle buyurdu: "Eğer illa gıybet edecek olsam anne babamın dedikodusunu yapardım. Çünkü sevaplarımı almaya en layık olanlar anne babamdır." Ayşe radıyallahu anha bir defasında gafleten Safiye radıyallahu anha validemiz hakkında "Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter" diyerek onu küçümsediğinde Peygamber Efendimiz kendisine şu mukabelede bulunmuştur: "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı." Müminlerin anneleri son hastalığında Resulullah Efendimizin yatağı başında toplanmışlardı. Safiye validemiz, "Ey Allah'ın Resulü, vallahi sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim" dedi. Diğer annelerimiz kaş ve göz işaretleriyle Hazreti Safiye'ye tarizde bulundular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ağızlarınızı tevbeyle yıkayınız" buyurdu. Onlar şaşırarak, "Niçin yıkayalım?" diye sordular. Peygamber Efendimiz, "Safiye'yi kaş ve göz işaretiyle çekiştirmenizden dolayı, Allah'a yemin olsun ki o sözünde sadıktır" buyurdu. Gıybette dinleyen ve müdahale etmeyen de günaha ortak olur. Bu sebeple salih insanlar dedikodu edilen meclislerde insanları susturmuşlar yahut oradan kalkıp gitmişlerdir. Bu müdahaleye bir misali Sadi Şirazi şöyle anlatır: "Çocukluğumda da zühde, riyazata, gece ibadetine düşkündüm. Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmamıştım. Bir takım kimselerse etrafımızda uyuyorlardı. Babama, "Şunların bir tanesi bile başını kaldırıp iki rekat teheccüd namazı kılmıyor, sanki ölü gibi uyuyorlar" dedim. Bu sözüm üzerine babam kaşlarını çattı ve şöyle dedi: "Oğlum Sadi, başkalarının dedikodusunu edeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Zira senin hor gördüklerin şu andaki ilahi rahmetten mahrumiyet içindelerse de onlara kiramen katibin melekleri menfi bir şey yazmıyor. Senin amel defterine ise din kardeşlerini küçük görme ve gıybet günahı yazıldı." Keza Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin meclisinde lüzumsuz sözler sarf edilmezdi. Biri gıybet etse ona mani olur ve "o söylediğin söze ben daha layıkım" derdi. Oruçlu olduğu bir gün yanında gıybet ettiler. Hazret, "Eyvah, orucumuz bozuldu" buyurdu. Bir talebesi, "Efendim, siz gıybet etmediniz ki" dediğinde ise, "Evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır. Oradan bize bir inikas geldi" buyurdu. Cenab-ı Hak, kul haklarından mümkün mertebe uzak durabilmemizi, eğer girdiysek helalleşebilmemizi müyesser eylesin. Cümlemizi mahşer yerinde müflislerden olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kul Hakkı ve Telafisi başlıklı kıssalardan hisseler bölümünde yer alan yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.